Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'la karşınızdayız. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Melih Demirezen ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. 4 Nisan 1953'te Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Dumlupınar Denizaltısı NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Nobelant adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış ve denizaltıda bulunan 86 mürettebattan 81'i şehit olmuştu. İşte bu büyük facianın ardından 4 Nisan tarihi deniz şehitlerinin anma günü olarak ilan edildi. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu elin facianın 70. yılında şehitlerimiz Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirilen bir törenle anıldı. Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçileri Türk Deniz Şehitlerini araştırmacı yazar, emekli deniz albay Derya Şerif Yarkın'ı anacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de konuşacağız. Konuklarımız bizlerle birlikte. Araştırmacı yazar, emekli deniz albay Derya Şerif Yarkın, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, iyi günler diliyorum.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamız da bizlerle birlikte, hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Efendim, geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan başlıklarla başlayalım dilerseniz. Türkiye ile Yunanistan arasında yakınlaşma devam ederken geçtiğimiz hafta çok önemli diplomatik gelişmeler yaşandı. Yunanistan'daki gelişmelerle başlayalım, buyurun.
Tabii. Şimdi Mavi Vatan hakikaten her hafta, artık bu hafta bu kadar fazla olay olmaz dediğim zaman bakıyorum gene ulaşamadığımız derecede gelişmeler oluyor. Şimdi bunlardan ilki Yunanistan'da gündem Türkiye diye 20 yıl sonra bir ilk, eskiden olsa şaka derlerdi diyor. Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte hatta deprem bölgesine de gitti. Sadece o mu? Aynı zamanda Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de geldi. Aynı gün geldi. O da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte aynı bölgelere geldi. Yani aslında bir süreden beri iki ülkenin savunma bakanları arasında sıcak temaslar vardı. Yani bu depremden önce de aslında ikisinin arasındaki temaslar daha olumluydu. Fakat Dışişleri Bakanı Dendias çok farklı ve aykırıydı. Başbakan Mitsotakis farklıydı. İkisinin arasında ben izlediğim için biliyorum. NATO toplantılarında da bir araya geliyorlardı. Mesela hiç Yunan Savunma Bakanı'ndan aykırı sesleri çok fazla duymamışızdır. Dikkat ederseniz. Ama Dışişleri Bakanı ve Başbakan'dan vardı. Şimdi işte bu aynı zamanda NATO'nun genel karargahı Brüksel'de de NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da iki Dışişleri Bakanı'nın bir araya geldiğini görürüz. Yani şeyde üç ayrı bakan ya da ülke her iki ülkenin de üç ayrı bakanı birbirleriyle bir araya gelmiş oluyorlar. Bunlar da çok önemli. Dışişleri Bakanları, İçişleri Bakanları ve Milli Savunma Bakanları. Şimdi bunlar olunca Yunan basını tabii hemen bir ara gazı vererekten tamam iki ülke ilişkileri düzeliyor, diplomatik ilişkiler düzeliyor diyerekten bir pompalama şeyi içerisindeler. Bizde seçim olduğu gibi onlarda da daha önce söylemiştim. 21 Mayıs'ta galiba onlarda da genel seçimler var. Dolayısıyla bir şey var, rüzgarla yelkenliği dolduran bir hava var Yunanistan'da. Yunan basını bu şeyin, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un ziyaretinin 20 yıl sonra bir Yunan Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu dikkat çekerek Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalog kapısının daha fazla açıldığını yazmış. Arzu ederiz ama daha önceden bazı hususları belirtmiştim. Yeri geldikçe gene dokunuruz. Başka Yunanistan'la ilgili ne var diye baktığımızda Yunanistan terör yuvasını kapatıyor diye bir şey var. Terör yuvası ne? Yunanistan'da Atina'ya yaklaşık bir saatlik mesafedeki Lavrion kampı var. Bu Soğuk Savaş dönemindeyken açılmıştı. Ne için? Türkiye'ye müzahir, Türkiye'nin karşısında olan ne kadar terör örgütü varsa Yunanistan burada onları topluyordu. Tabii ki en başta PKK terör örgütü olmak üzere. Ondan önce Asalay'la başladı, PKK ile devam etti. DHKPC vesaire bunlar devam ediyor. Şimdi bunun kapanması söz konusuymuş. Yani doğrudan bir kapattık demiyor ama bir haber uçurdular kapanıyor filan diyerekten. Yunan basını diyorum ya böyle şeyleri hemen şişiriverdiler. Ve hatta birisi sanıyorum muhtelif şey olacak bu muhalefet olacak. Türklere istediğini verdik demiş birisi. Henüz verilen bir şey yok. Ama burası hakikaten Yunan hükümeti veya Yunan hükümetinin Avrupa Birliği fonlarından da aldığı şekilde desteklediği ve içeride de buranın yönetimini de adeta PKK'lara teslim etmiş olduğu bir kamp. Orada da PKK terör örgütünün elebaşısı Öcalan'ın posterlerini falan görürsünüz. PKK ile ilgili yazıları görürsünüz vesaire. İşte bunlar kapanıyor diyerekten bir Yunan basınında birçok yerde var. Tabii bunu şeyle de bağlamışlar. Yunan Savunma Bakanı'nın ve Göç Bakanı'nın Türkiye ziyaretleri de olunca bununla birlikte bağlamışlar. Sanki kamplar kapatılıyormuş gibi bir hava verilmiş. Kapatılmasını arzu ederiz hakikaten şer yuvası. Türk'ün keskin gözü, Türkiye'nin son teknolojisi başarısı Yunan basınında diyerekten. Şimdi birazdan geleceğim. Bugün biliyorsunuz TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinin teslim töreni vardı. Aynı zamanda 3 Milgem sınıfı fırkateyninin de gene ilk saçlarının kaynağı yapıldı. Bugünle ilgili şeyleri yarın Yunan basında daha iyi duyarız ama ondan önce özellikle milli muharip uçaklarımız Kızıl Elma, Bayraktar, işte Anka gibi biliyorsunuz uçaklar var, insansız hava uçakları var, silahlı insansız hava uçakları var falan. Bunlarla ilgili her şey Yunan basınında biraz da abartıyla yer alıyor. Bunlardan işte Türk uçaklarına keskin görüş sağladığı ifade edilen bazı sistemler de var. Bunları dikkate almışlar. Aselsan'dan bahsediyorlar. Aselsan bünyesinde yer alan CATS, Aselpod'un yüksek seri üretim rakamlarını işte bu keskin göz dediği bunlar yani keşif cihazları bunlar onun için söylüyor. Bunlara dikkat çekmişler. Ve bu böyle devam ediyor. Biraz da biraz kıskançlık, biraz da gıptayla, biraz da Yunan hükümetine ya Türkler bu kadar silahlanıyor, kendileri üretiyor, biz nerede duruyoruz der gibiler. O da var yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi az önce söylemiştim bir diğeri TCG Anadolu. Bu burada daha önceki programlarda da zaman zaman bahsetmiştim. TCG Anadolu bu 2015 tarihlerine varıyor şeyi. Yani ilk
yapım aşamaları
o tarihlere varıyor. Hatta bunun inşası ile ilgili ilk çalışmalar ben hatırlıyorum. 1997-99 döneminde Mersin'deydim. Önce kurmay başkanıydım Akdeniz Bölge Komutanı'nda. Sonra da komodor oldum. O tarihte komodor olduğum zaman böyle bir geminin yapılması ile ilgili görüş sormuşlardı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Ondan sonra işte niçin ihtiyacımız var filan diyorduk. Hatta o zamanki komutan dedi ki bu dedi komutanlardan Deniz Kuvvetleri komutanlarından özel bir şey dedi. Yani bunu komutanlar istiyorlar dedi o zaman için. Ondan sonra biz de günahını sevabını yazmıştık. Ben de komodor olarak bir görüş yazmıştım. Ta o zamanlara dayanıyor bu. Dolayısıyla şimdi bugün onun yani Sedef Tersanesi'nde inşası bitti. Sedef Tersanesi'nde teknik çalışmaları yapıldı. Bunlar tamamlandı ve bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na törenle teslim edildi. Şimdi bu çok ayrıntıya girmeyeceğim ama 38 bin tonluk gerektiğinde dikine havalanabilen uçaklar vardır. Bu tall stall derler. İngilizler çıkartmıştı bunu. O tip uçakların da inip kalkabileceği bir uçak gemisi olarak da kullanılabilir. Ama biz bunu çok maksatlı amfibi hücum gemisi dedik. Çünkü üzerinde helikopter de taşıyabilir. Üzerinde şimdi son yıllarda Türkiye'nin son derece gözde olan insansız hava araçlarının, silahlı insansız hava araçlarının da konuşlanabileceği bir platform aynı zamanda. Yani aynı anda hem güvertesinde bunlardan ve helikopterden olacak, aynı zamanda hangarında da olabiliyor. Yani yanılmıyorsam 39 tane SİHA barındırabiliyor. Sadece o mu? Şimdi bu amfibi hücum gemisi olduğu için dok deriz biz. Bunun içerisinde de bir havuz vardır. O havuz suyla dolur ve onun içerisinde zırhlı muharebe araçlarına varıncaya kadar çeşitli amfibi harekatta, yani bir çıkarma harekatı diyoruz ya, orada kullanılacak olan gene deniz araçlarını da burada taşıyabilecek özellikle. Gene aynı şekilde amfibi hücum yapıyorsanız o sırada kara birliklerinde üzerinde taşıyabilecek kapasitelere sahip. Fazla girmeyin burada. Böyle bir şey var. İşte az önce de söylediğim gibi önümüzdeki hafta herhalde TCG Anadolu ile ilgili Yunan basınında çok daha fazla şeyler duyabiliriz. Bugün ayrıca Milgem sınıfı 3 fırkateynin de bunları şeye atıldı. Saçları kaynak atıldı. 36 ayda bitirilecekmiş bunlar. Çok güzel bir şey. 3 gemi ve bunlar %75'ten fazlası da Türkiye kaynaklı. Ama ben o %25'teyim hala. Mutlaka tahrik sisteminin, yani motorlarının, makinalarının Türkiye tarafından yapılması lazım. Çok önemli bir şey bu. Yani bir tahrik sisteminiz yoksa yarı yolda kalırsınız. Ama %70'ine kadar, 75'ine kadar ulaştık. Dilerim ileride de bu makine motor sanayi Türkiye'de gelişir ve tamamına yakını biz üretmeye başlarız. Başka? Şimdi sanki alakası yokmuş gibi gelecek bir şey var ama İsrail kaynaklı. İsrail, Suriye, Lübnan. Çünkü bu üç ülkede bizim Akdeniz'den komşumuz. Yani Mavi Vatan'ın güneyinde, Akdeniz'deki Mavi Vatan'da. O da Mescid-i Aksa'dan çıkan bir gerilim var. Onun ayrıntısına girmeyeyim ama Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da her yıl olduğu gibi Filistinli Müslümanlar orada sadece sabah, akşam, öğlen ve şey değil, belirli vakitlerde değil, teravih namazlarını da kılıyorlar. Burada şeyin de, Yahudilerin de hamursuz bayramına rastlayan zamanda bir bazı karşılıklı çatışmalar var. Burada tabii Netanyahu hükümetinin İsrail'de onun devlet terörü derecesindeki hareketi de var. Şimdi böyle olunca gene sabah erken saatlerde buraya baskın yapınca bu Yahudiler, polislerin de desteğinde bu defa Gazze şeridindeki Hamas tarafından füzeler atılıyor. Aynı zamanda Lübnan tarafından da atılıyor. Bunun üzerine İsrail, Hamas'ın bulunduğu Gazze şeridine saldırıda bulunduğu gibi aynı zamanda Lübnan'a da hava saldırısı yapıyor. Hatta Suriye'ye de yapıyor. Ortalık biraz karışmış durumda. Hele de son zamanlarda özellikle İran ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ilişkilerinin, diplomatik ilişkilerinin düzelmesinden sonra bölge dengelerinde çok değişiklikler var. Biz bu İsrail-Arap çatışmasını daha sık duyabiliriz. Bunu gönülden arzu etmiyorum çünkü çatışmanın olması demek istikrarsızlık demektir. Bu da Türkiye'nin lehine bir şey değildir ama dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Efendim, bir başka şey, Uzak Doğu'dan Çin-Tayvan liderinin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinin ardından ada çevresindeki askeri tatbikata başladı diyor. Tayvan lideri Amerika'yı ziyaret etmiş. Hatta arkasından şeye de gitti. Latin Amerika'yı da ziyaret etti. Bunun üzerine Tayvan yaklaşma sularında Çin Silahlı Kuvvetleri'nin bir müşterek harekat yaptığını görüyoruz. Ne bu? Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin müşterek harekatı. Hatta adı da Müşterek Kılıç. Burada tatbikatın Çin Silahlı Kuvvetleri'nin eş zamanlı olarak adayı çevreleyip her yönden baskı altına alarak deniz, hava ve enformasyon kontrolünü, yani bilgi akışını ele geçirmesini amaçladığı bildiriyor. Şimdi bu konuda başka spekülasyonlar da var. Özellikle Amerikalılar ve İngilizler. İşte Çin aynı Rusya'nın yaptığı gibi bu yıl içerisinde Tayvan'a saldırabilir diyorlar. Bu bana şunu hatırlatıyor. Rusya-Ukrayna krizi öncesinde de Amerika ve İngiltere'nin işte bunlar saldırabilir bilmem ne filan, adeta karşı tarafı niye saldırmıyorsun der gibi bir algı operasyonu başlatmıştı. Benzer şeyi Çin'e de yapmak istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bunun sonucunda ne olur? Tayvan dünyadaki çip üretiminin %65'ini yapıyormuş, üretiyormuş. Tayvan tek başına. Şimdi çip üretimi dünyada çok çok böyle fazla sayıda ülkede üretilmiyor. Çin ve Amerika daha yeni bu alanda yatırım için ekstra kaynaklar ayırdı. İşte Amerika 280 milyar dolar çip üreticilerine teşvik dağıttı. Çin ise 140 milyar dolar. Bu şekilde. Yani Avrupa'da filan bile bu kadar yok. Onun için çok önemli diyorum. Çünkü o çipler olmazsa artık hayatımıza girmiş olan cep telefonu, bilgisayarlar vesaire filan bunlarla ilgili bayağı sıkıntı yaşanacaktır. Dileriz olmaz. Bir diğeri Dumlupınar Denizaltı şehitleri facianın 70. yılında anıldı diyor. Bunu birazdan değerli konuğumuzla konuşacağız zaten. Geçiyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran destekli güçlere karşı George W. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı diyor. Şimdi bu gemi aslında zaman zaman gelir. Yunanistan'ın Girit adasındaki Suda limanında Amerikan üssü de vardır orada. Orada dururdu. Bu dönemde gene bölgeye gelmiş. Amerika bir mesajlar vermek istiyor. Yakında bunun kokusu çıkar. Onu da görürüz. Bir başkası da gene onunla bağlantılı olaraktan gene bir Amerika bölgeye bir de nükleer denizaltı yolladı Orta Doğu'ya. Bu da bir şey. Ne için bunu bilmiyorum. Bu biraz önce söylemiş olduğum gibi İran Körfez ülkeleri yaklaşımının sonucu da olabilir. Bunları gelecekte daha iyi okuyabiliriz. Başka, İngiliz hükümeti 500 erkek sığınmacının gemide barındırılacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacak olursanız Fransa'dan İngiltere'ye yasa dışı yollarla göç oluyor demiştik. Bunları önlemek için İngiltere Fransa ile anlaşmıştı. Anlaştığı gibi işte bir de gemi bunun için tahsis etmişler Portland Limanı'nda. Burada 18 ay faaliyet gösterecek olan bir gemide yaklaşık 500 tane bekar erkek sığınmacı barınabilecekmiş. Bu da denizle ilgili, mavi vatanla ilgili olduğu için koydum. Gene bir üzücü haber, Antalya açıklarında gemi battı, 5 kişi kurtarıldı diyor. Bu da işte İskenderun'dan Ukrayna'nın İsmail Limanı'na intikal eden bir gemi. Yine Biseo bayraklı gemi. Bunlar batmış. Bizim sahil güvenlik onların bu mürettebatını kurtarıyor. Başkası, okyanus yüzeyinde rekor sıcaklık diyerekken burada da bahsetmiş olmalıyım. Ben demiştim ki aslan yatağından belli olur. Bu yatağı da sadece kişinin yattığı yatak veya hatta oda, hatta ev, hatta apartman, hatta sokak, hatta mahalle, şehir ve hatta devlet bile olarak düşünmeyelim. Bütün yerküre onun da ötesinde bir uzay olarak düşünelim. İnsanoğlunun olduğu yerde diyerekten. İşte okyanus düzeyinde rekor sıcaklık diyor. 21.1 derece olmuş yıllık ortalama. 2016'daki şey 21 dereceymiş. Onun da üzerine çıkmış. Bu da dileriz insanoğlu bir an önce uyanır. Bu iklim değişikliğini önlemek için karbon salınımını azaltma yoluna bir an önce gider diyoruz. Mavi Vatan'ın benle ilgili doğrudan kısmını burada bitiriyorum.
Evet. Geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili başlıkları bu şekildeydi. Kısa bir soluklanacağız. Ardından konuklarımızla devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki beraberliğimiz devam ediyor. Konuklarımızla birlikteyiz. Araştırmacı yazar, emekli Deniz Albay, Derya Şerif Yarkın. Bir kez daha hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk.
Evet, Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltı'nda şehit olan 81 denizcimizi facianın 70. yılında anacağız. Saygıyla rahmet anarak yayınımıza başlayalım. Türk denizcilik tarihinin bu en acı olaylarından birine Dumlupınar Denizaltı'nın hazin öyküsünü dinleyeceğiz. Buyurunuz hocam.
Evet, Derya'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi ikimiz de emekli denizcileriz. Tabii 4 Nisan gününü boş geçmek olmazdı. Mavi Vatan'ın mümtaz bekçileri, onları da bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla anıyoruz.
Evet.
Şimdi meslek hayatımız boyunca bu 4 Nisan Deniz Şehitleri Günü'ne çok katıldık.
Evet.
Oradaki anma günlerinde onların yasını tuttuktan sonra denize çelenk attık ve bir kez daha onları hatırladık. Onun dışında bizim yaşadığımız dönemde de var. Mesela bu olaydan önce de deniz şehitleri vardı. Mesela Refah Şehitleri, İkinci Dünya Harbi sırasında, değil mi? Veya geldik daha yakın zamana. Mesela 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda TCK Kocatepe battı. Burada tanıdıklarımızdan şehit olanlar oldu. Veya daha sonra bakıyorum, işte bu şeyde 1991'di galiba veya 92'ydi. Bir NATO tatbikatından dönmekte olan veya Yeşil Periyot'ta
1992, evet.
Amerikalıların birinin attığı füzeyle müttefik ülke, yani kazara oldu bilmem neler, bizim TCG
muavenetti.
Buna isabet etmişti. Hatta ikimizin de çok yakından tanıdığı sınıf arkadaşımız Kudret Güngör ve yanında 4 personeli şehit olmuşlardı. İşte buna benzer gene bir başka sınıf arkadaşımız, onun Meltem, TCG Meltem hücum botu, evet, komutanıyken onun gemisinde, yani ikiye ayrılmıştı Boğaz'a yakın yerde. Bu tip olayları çok yaşadık. Ben fazla daha uzatmayayım. Zaten ikimiz de onları andık. Deniz Şehitleri Günü olarak neden 4 Nisan günü seçilmiştir? Deniz şehitleri denildiğinde Türk denizcileri açısından unutulmaz acıların yaşandığı hangi önemli olaylar akla gelmektedir diye söyleyelim ve sözü bırakalım, size bırakalım.
Teşekkür ediyorum. Sayın hocam, bildiğiniz üzere Türkler Orta Asya'dan Anadolu Yarımadası'na gelip de denizle tanıştıktan sonra aslında denizdeki yaşamları süresince başlarında çeşitli olaylar gelmiş, savaşlar olmuş ve burada tabii ölümler de söz konusu. Müslümanlığı kabul ettikten sonra da biz bunları şehit tanımıyla tanımlandırıyoruz bildiğiniz üzere. Yani Osmanlı döneminden itibaren tarihimize baktığımız zaman çeşitli deniz olayları var ve burada verilmiş ama küçük ama büyük sayılarda şehitlerimiz var. En yakından diye başlayalım desek, tabii çok eskilere gitmek olası ama 1853'te bir Sinop faciası var ki Ruslar donanmamızı yakıyorlar ve 2000'e yakın denizcimiz şehit oluyor.
Ben onun birazcık birkaç yıl öncesine gideyim. 1827 tabii. Navarin faciası. Mesela. Bütün gemiler gidiyor. Bütün hepsi yani.
Evet efendim. Evet. Donanmak ve küçümsenmeyecek sayıda şehit veriyoruz.
Evet.
Daha sonraki yıllara biraz daha günümüze yaklaşırsak Japonya ile olan ilişkilerimizi düzeltmek amacıyla Ertuğrul Fırkateyn'imizi oraya gönderiyoruz ama tabii oraya gidecek durumda bile olmayan bir gemiyi büyük bir cesaretle gönderiyoruz. Salimen varmasına rağmen Japonya'ya dönüşte 18 Eylül'de 527 kişi şehit verecek şekilde fırtınada parçalanıyor gemimiz. Daha sonra bakıyoruz 1914'de, ben biraz daha hızlı gideyim izin verirseniz Sayın Hocam.
Tabii tabii.
7 Kasım 1914'te Ruslar bizim Sarıkamış Harekatı'nı desteklemek için lojistik destek sağlayan işte Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa gemilerini batırıyorlar. 221 şehidimiz var. Efendim 1921'e yine atlıyorum. Alemdar vapurunda ilk Cumhuriyet şehidimizi veriyoruz.
Alemdar ki yani İstiklal Harbi'nde cephane falan getirmiş.
Evet
çok
efendim.
Emektar bir gemi.
Serdümen Recep Kahya orada şehit olarak gündeme geliyor. Sonra 18 Mart tarihi sırası içinde karşılaşıyoruz. Aslında büyük bir deniz şehidi sayısal olarak. Deniz şehidi miktarımız o kadar fazla değil ama deniz harekatı bakımından çok önemli bir tarih. Herkes Nusret Mayın gemisinin yaptığı hareketi anımsar 18 Mart deyince ama onunla birlikte gözden kaçıyor. Örneğin söylediğiniz Mesudiye fırkateynimizin bir İngiliz B-11 denizaltısı tarafından torpillenmesi var ki ilk deniz şehitlerimizde.
Buraya da araya gireyim. Mesudiye Çanakkale'de sırf toplarından kara topçusu olarak istifade edilsin diye limanda bağlanmış bir gemi. Yani bir faciaya adeta hizmet edilmiş orada. Evet, neyse.
Sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte donanmamızın yenilenmesi amacıyla İngiltere'den denizaltılar alalım, işte uçaklar alalım diye Mersin Limanı'ndan Refah Şilebi'ne askeri personelimizi bindiriyoruz. 1941'de bu Mersin açıklarında hala da kimliği bilinmeyen diye
biliniyor. Ondina, İtalyan denizaltısı, ben buldum onu.
Ama 168 kişinin hayatına mal olan bir faciamız var.
Evet.
Daha sonra yine 1942, 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Boğazı'nın hemen girişinde Atılay denizaltımız, o günlerde boğazların üzerindeki hükümranlığımızı arttırmak için bazı ses alma sistemlerini boğaza kablolarla döşüyoruz. Ve bunların zaman zaman denenmesi gerekir. Atalay bu maksatla dalıyor ve bir daha ne yazık ki satı yapamıyor. Muhtemelen
yani
de
boğazdan su altından geçebilecek denizaltıların
tespiti
maksadıyla öyle bir erken ihbar sistemi
denemek için.
Maksadı. Evet.
Ama büyük bir olasılıkla mayına çarpıyor ve orada 39 denizcimizi şehit olarak veriyoruz. Hemen arkasından birazdan ayrıntılarını konuşuruz. 1953 yılının 4 Nisan'ında maalesef Dımlıpınar'ı Naraburnu'nda Nabolant'la çarpışması sonucunda 81 denizci. İşte Barış Harekatı'nda Kocatepe'nin batması. Bunlar hep sonra demin siz vurguladığınız muavenetin bir NATO harekatında tatbikatında Amerikan uçak gemisi tarafından vurulması. Dikkat ederseniz tarihimizde deniz şehidi verdiğimiz birçok ses getirecek olay var. Fakat bölük pörçük en sonunda büyüklerimiz bir karar veriyorlar. Diyorlar ki bunları bölük pörçük kutlamalar yerine. Çünkü
anmalar yerine.
Anmalar yerine. Çünkü amacından uzaklaşıyor. Unutuluyor şehitlerimiz. Olaylar dahi unutuluyor. Bunları belli bir günde toplayalım diye en güzel tarihi de yine savaş anlamında 18 Mart Deniz Harekatı seçiliyor ve en fazla şehit verdiğimiz ve zamanımıza en yakın, bizleri en çok hüzne boğan olay olarak da Dumlupınar'ın olayı seçiliyor. 4 Nisan kazanın olduğu günü deniz şehitlerimizi analım kararı veriliyor ve o yıldan itibaren de günümüze kadar deniz şehitlerimizi biz 4 Nisan'da anıyoruz.
Şimdi seni dinleyince aklıma şey geldi. Hatırlayacak olursam Deniz Harbi Okulu'na geçtiğimiz zaman komutanımız Tuamiral Hasan Yumuk'tu. Ve o üsteğmen rütbesinde
kurtuldu.
Bu geminin harekat subayın, muhabere
geçici
subayın.
Geçici görevli. Tatbikat nedeniyle geçici görevli.
Evet.
Yani gemi asıl personeli gelmiş. Değil aslında.
Evet. Biraz şu geminin nasıl battığından biraz bahsedelim mi?
Tabii. Şimdi Dumlupınar denizaltısı, bu konu edeceğimiz Dumlupınar, 3. Dumlupınar. Yani bizim bariyemizde Dumlupınar adı altında denizaltı olarak kullanılan 3 tane Dumlupınar var. 1. Dumlupınar 1931'de hizmete girmiş. Ama 1949'da Haydarpaşa'da bir tankerle çarpışıyor. Allah'tan ölüm yok. 3. Dumlupınar değil mi? 3 tane Dumlupınar var. 2. Dumlupınar şimdi konumuz olan Dumlupınar.
3. Dumlupınar da Karadeniz'de bir şey atlatmış.
Evet efendim. O da 1972'de hizmete giriyor 3. Dumlupınar. Fakat 1 Eylül 76'da dediğiniz gibi Karadeniz'de bir Sovyet gemisinden çarpışıyor. Ve hemen Yani komutanının yetenekleri sayesinde karaya tutturuluyor. Baştan kara diyelim yaptırılıyor evet. ve yaralanan bile yok. Ama evet. gemi tabii hurdaya ayrılıyor. İkinci Dumlupınar dediğimiz konumuz olan Dumlupınar ise şu anda sizin de demin vurguladığınız gibi 81 Mavi Vatan nöbetindeki meslektaşımızla Naraburnu'nda, Çanakkale'nin Naraburnu'nda 2000 yerde açığında ve 93 metre derinde şu anda nöbetteler. Dumlupınar'ın orijinali Amerikan USS Blower.
İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerikan hizmet evet. dışına çıkarttığı gemilerden birisi.
Birisi. Bu fakat Pasifik filosu için Amerika donanması bunu kullanmış. Daha sonra modernize ediyor. Ve Atlantik filosuna bunu transfer ediyor. Hatta o günlerin yani 1950 yıllarının en modern denizaltılarından bir tanesi. Biz de o günlerde anımsarsınız NATO'ya girmek için çeşitli faaliyetler içindeyiz. Örneğin Kore'ye asker göndermişiz. Hatta siz konunuz dolayısıyla benden daha iyi bilirsiniz. Meclis kararı yok mesela Kore'ye göndermemiz.
Ya oraya bir açıklık getireyim mi? Meclis Lütfen. Kararı yok da şimdi şöyle. NATO'ya girmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı var. Şimdi CHP zamanında NATO'ya teklif yapılıyor. Tamam mı? Hayır diyorlar. Sonra seçimler oluyor. Seçimlerde Demokrat Parti çıkıyor. Gene teklif yapıyor. Gene hayır diyor. Özellikle İngiltere hayır diyor. Çünkü Türkiye'nin 2. Dünya Harbi sırasında onların istekleri yönünde onlarla birlikte savaşa girmediği için. Sonra işte bu Kore'ye asker gönderme olayı oluyor. Aslında meclise getirmiş olsalar onun hayır çıkma ihtimali yok. Ama evet. getirirse daha iyiydi. Bir açıklık
evet.
getireyim.
Buyurun. Sağ olun. İşte bugünleri yaşarken Amerika Rusya'yı güneyden kuşatmak istiyor ve bu maksatla Türkiye'yi kullanmak niyetinde. Fakat ellerinde, önlerinde inanılmaz bir engel var. Montre. Montre gereğince yabancı denizaltılar ama su üstünde olsun ama dalarak olsun Karadeniz'e çıkamıyorlar. Bir şekilde Karadeniz'e denizaltı göndermesi lazım Amerika'nın. Bunun için de ülkemizi kullanıyor. Deniz kuvvetlerimizi kullanıyor ve elindeki en modern denizaltılardan iki tanesini Dumlupınar'la Çanakkale'yi bize hibe ediyor. Dumlupınar böyle geliyor bu ülkeye. Ve tabii çok modern bir gemi de o günün koşullarına göre çok modern bir gemi de olduğu için NATO tatbikatlarında...
Şimdi affedersin araya gireyim mi? Yani Amerika bu gemileri yollarken şöyle tabii NATO'da istihbarat paylaşılıyor stratejik istihbarat.
Tabii de yani bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil.
Çift maksatlı yani. Biz bunu veririz diyor. Türkiye diyor. Türkiye'nin bu donatacağı personel Karadeniz'e gider. Karadeniz'deyken Sovyet limanlarının önünde yatar. Onlarla ilgili bilgileri biliyor. Alır. Sadece kendileri değil NATO dolayısıyla biz de bu bilgilerden, bu istihbarattan faydalanmış oluruz tabii. diyor. Onun için onlara en azından iki tanesini gelişmiş verelim diyorlar. Olay evet, bu yani.
Şimdi bu gelişmiş denizaltı olduğu için de bütün NATO deniz faaliyetlerinde öncelikli kullanılıyor. Ve o canım meslektaşlarımız bir tatbikata koşuşturmaktan çoğu ailelerini bile görmeye olanak bulamıyorlar. Hatta birazdan vurgulayacağım bir astsubayımız yine tatbikat sırasında çocuğu olduğu haberini bir yöntemle öğreniyor. Çocuğumu göreyim diye serbest çıkmaya kalkıyor ve rahmetli oluyor. Çünkü o 90 küsur metreden nefesini tutarıp çıkmak diye bir şey söz konusu değil, ciğerleri patlıyor. Neyse. Yine bir tatbikattan dönüyor. Randevu 1952 yılında yapılan randevu tatbikatından dönüyor. Daha Gölcük'e gelip ailelerine merhaba dedikleri anda emir alıyorlar. Diyorlar ki tekrar Blue Sea tatbikatına katılmak için Kuzey Ege'ye derhal. Bu Kuzey Ege'de de çok başarılı tatbikatı yaptıktan sonra 3 Nisan saat 17.30'da satış yapıyor. Uzun süre denizde su altında kaldıktan sonra satış yapıyor. Bu 17.30'u ben çok önemsiyorum. Niye diyeceksiniz? 3 Nisan 17.30'da ertesi gün çarpışacağı Naboland'da İsveç Pandıralı bu gemide Karaköy'den hareket ediyor. Pire Limanı'na yük taşıyacak, hareket ediyor. Onun için bu saati vurgulamak istedim. 17.30'da satış yaptıktan sonra Çanakkale Boğazı normal geçiş harekatına başlıyor değil. Fakat şimdi ikimiz de bari emekli de olsak bari subay olduğumuz için bir şeyden canım sıkılıyor. Onu vurgulamak istiyorum Sayın Hocam. O da şudur. Biz küçük gemilerle bile Boğaz'dan geçerken dar sularda seyir yerlerine geçerdik. Yani bütün kapı kaporta lumbuzları kapatırsınız. Geminin bir yerine bir şey olursa, bir şekilde su alırsak geminin su üstünde kalma yeteneği düşmesin diye bölmeleri kapatırdık. Ne yazık ki Dumlupınar denizaltıcılarımız Boğaz'ı geçerken bunu yapmıyorlar. Bilmiyorum neden yapmıyorlar ama.
Şu olabilir mi? Bu bize yani o zaman daha NATO'ya girme aşamasında. NATO talimnameleri filan daha alınmamıştı. Biz bunların önemli bir kısmını NATO talimnamelerinden aldık.
Doğru.
O şekilde öğrenmiş olabiliriz.
Ama yani benim içime
ukde
olduğu için vurgulamak istedim. Ve Çanakkale Boğazı'nın da akıntılarını birazcık vurgulamak lazım. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için.
Biraz hızlandıralım.
Evet, hızlandıralım. Biraz vaktimiz daralıyor.
Çanakkale Boğazı'nda da inanılmaz akıntı var. Ve bu akıntılar nedeniyle Naboland gelirken çok yüksek bir hızla geliyor. Dumlupınar yukarı çıkarken de...
Tabii kuzeyden gelen, akıntı kuzeyden. Dolayısıyla evet, o daha süratli.
Çok, ve 18 knot gibi yani.
Tabii,
çok. Evet. Ve maalesef 2.15'te
kaza.
O olayla ilgili bir iki şey birkaç cümleyle söyleyebilir misiniz? Hatıralardan orada veya işte şeyler oluyor ya, mesajlar falan yollanıyor bundan da.
Yani şimdi o günün şartlarında gemi en modern gemiler denizaltılarımızdan bir tanesi olmasına rağmen 2.15'te kaza olmasına rağmen haber çok geç ulaşıyor. Ve çok ilginçtir, aynı tatbikata katılan birinci inönü yarım saat sonra bunların yanından geçiyor.
O bile haberdar.
Haberdar değil. Ve denizaltı battıktan sonra ki çok hızlı batıyor. Köprü üstünde bulunan 8 kişi denize düşüyor. Ama 3'ü, bir tanesi Şaban Asubay. Asubay Çavuş daha 22 yaşında. Kafasını vuruyor ve hemen orada vefat ediyor. 2 tane de gözcü er var. Onlar da denize düşüyor fakat denizaltı başlı olarak battığı için pervaneye çarpıyorlar. Onlardır. Öyle vefat ediyor. Ediyorlar. Diğer 5 kişi ise bir tanesi okul Hasan komutanımız Yumuk. Hasan Yumuk olmak üzere. Onlar da denizde imdat diye bağırıyorlar fakat hava çok soğuk.
Yani Nisan ayı orada çok soğuk olur o zaman.
Çok soğuk, hipotermiye girmek üzereler ve Naboland'ın kaptanının da az ceza almasının nedenlerinden bir tanesi. Naboland hemen can kurtaran filikasını çıkart indiriyor. Bunları kurtarıyor. Kurtulma da böyle efendim.
Yani. O şekilde. Evet.
Evet.
Aslında bu olayın üzerine çok konuşulurdu ama evet, çok süremiz kesin. Yok değil mi İpek
Aynen,
Hanım?
Aynen, süremiz kalmadı. Kıymetli hocalarım, çok teşekkür ediyoruz.
O zaman bir kez daha için. Deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla alalım.
Kesinlikle. Evet.
Efendim, programımızın sonuna geldik. Mavi Vatan'daki birlikteliğimizi bu haftalıkta noktalıyoruz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknik masada Melih Demirezen sesimizi sizlerle buluşturdu. Mikrofon başına ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan.